Sevgili izleyicilerimiz merhaba, videomuza hoş geldiniz. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Çok büyük acılar içerisindeyiz halen de. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Açıkta açıkta olanlara, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Umarız en yakın zamanda yaralar sarılabilir. Biz de bu süre zarfında herhangi bir yayın yapmadık zaten, yapmamız da beklenemezdi. Bu akşam da siz bu videoyu izlerken normalde bizim foncu yayınımız oluyor. Fakat bu yayınımızı da bu hafta yapmama kararı aldık. Önümüzdeki hafta inşallah hani bir sıkıntı olmazsa foncu da yine bir portföy yöneticimizle beraber sizinle canlı yayında birlikte olacağız. Bu videoda geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde neler yaşandı piyasalarda, önümüzdeki hafta hangi haberleri bekliyoruz, bir yatırım fonlarında neler oldu, piyasalarda neler oldu, onları size kısaca özetlemeye çalışacağım. Haftaya başlarken elinize bir bilgi seti vermek amacımız. Şimdi biz bu deprem felaketiyle uğraşırken Amerika tarafından veriler gelmeye devam etti. Enflasyon verisi oldukça önemli. Hep buna bakıyoruz. Kaç aydır bunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Neden önemli? Çünkü enflasyonu düşürmek amacı ile hareket eden FED bu amaç doğrultusunda faiz artırımları yapıyor. Doların faizini arttırıyor. Doların faizini arttırması demek de aslında tüm dünya ekonomileri için çok da iyi bir anlama gelmiyor. Çünkü böyle olduğu zaman dolara olan talep artıyor, doların değeri yükseliyor ve diğer yatırım araçları değer kaybetmeye başlıyorlar. Bu sağlıklı bir işleyiş değil ekonomi açısından. O nedenle de hep Amerika'nın ekonomik verilerini konuşuyoruz. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta da hem tüketici enflasyon verisi geldi hem de üretici enflasyon verisi geldi. Bir zamandır bir düşüş eğiliminde gerçekten Fed'in faiz artırımları biraz enflasyonu yumuşatmaya yardımcı oldu. Fakat son gelen veri beklentilerin biraz üzerinde kaldı. Enflasyon en son TÜFE %6,5 olarak açıklanmıştı. Ocak ayı TÜFE'si %6,4 geldi. Yani sadece 0,1 puan inmiş. Beklenti 6,2 olması yönündeydi. Tabii bunu piyasalar olumsuz değerlendiriyor. Enflasyonun böyle yüksek gelmesinin önemli etmenlerinden birisi de barınma maliyetlerindeki artış, enflasyonun bileşenlerinden birisi olan Amerika'daki barınma maliyetlerindeki artış etkili oldu diyebiliriz. Bir de çekirdek enflasyona bakıyorlar. Bu mevsimsel etkilerden arındırılmış, yani gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış enflasyondur. Burada da aynı şekilde beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti 5,5'tu. %5,6 olarak gerçekleşti. TÜFE'den hemen sonra da üretici fiyat enflasyonu açıklandı. O da tabii TÜFE ile paralel olarak gene beklentilerin üzerinde. Beklenti %5,4 olması yönündeydi. Ocak ayında yıllık artış üfede %6 olarak gerçekleşti. Çekirdek üfe de aynı şekilde. O biraz daha düşük %5,4 ama bunun 4,9 olarak gelmesi gerekiyordu. Şimdi tabii onun dışında, yani enflasyon dışında bir de ekonominin sıcaklığının korunduğuna dair emareler olan bir takım verilere bakılıyor. Örneğin işsizlik oranları. İşsizlik oranının düşüyor olması piyasalar tarafından iyi algılanmıyor, Fed tarafından iyi algılanmıyor. Çünkü neden? İnsanlar daha çok işe giriyorlar. Demek ki ekonomi daha canlı. Dolayısıyla bu canlılık enflasyonu körükleyebilir diye korkuluyor. O nedenle iş gücü piyasası ile ilgili verilerde de zayıflama olması bekleniyor. Buna rağmen depremden önceki hafta burada tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Çok çok yüksekti. Neredeyse beklentilerin 2,5 katıydı. Geçtiğimiz hafta da işsizlik başvuruları açıklandı. 194 bin kişi başvurmuş ve bu da beklentilerin altında olarak geldi. Yani beklentilerin daha üzerinde işsizlik başvurusu olmuş olsaydı, ha, insanlar iş bulamıyor. Dolayısıyla da ekonomi bu anlamda zayıflıyor anlamına gelecekti. Ama öyle olmadı. Dolayısıyla iş gücü tarafında da hala veriler iyi. ekonominin sıcak olduğunu gösteriyor ama bu Fed için, enflasyonun artışı için iyi işaretler değil. Tüm bunlar neticesinde veri ile çok zaten hassas hareket ettiğini söylediğimiz hem altın hem de yabancı hisse senetlerinde Amerika tarafındaki borsalarda volatilitelerin arttığını gördük. Yani bir gün artıyor, bir gün düşüyor, veri iyi geliyor, beklentilerin üstünde kalıyor falan. Ve böylelikle işte bir gün çok güzel yukarı doğru giderken sonraki gün bundan belki daha fazla aşağı doğru hareket ettiğini takip ettik. Birazdan sizinle bu verileri de paylaşacağım bir hafta boyunca neler olmuş diye. Dolayısıyla aslında sözün özü, Fed faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da Fed'in faiz artırımlarına gene tahmin edilen gibi aslında devam edeceği ve belki bunun birazcık daha uzun sürebileceği yönünde. Geçen hafta Goldman Sachs bir görüş beyan etti ve bu görüşünde de dedi ki Fed Mart'ta, Mayıs'ta ve Haziran'da 25'er bas puan faiz artırımı yapacak. Bu zaten aslında beklenen, yani Haziran belki çok konuşulmuyor ama Şubat, Mart'ta ve Mayıs'ta bu 25 bas puanlıkların yapılması bekleniyor. Şimdi biraz piyasadaki beklentilere baktığımızda %18 civarında 50 bas puan faiz artışı yapara doğru da bir kayış olduğunu görüyoruz. Ama geri kalan %82 hala 25 bas puan demekte devam ediyor. Bunun dışında yurt dışı tarafa baktığımız zaman Amerika tarafını konuştuk. Avrupa tarafı da işler birazcık daha iyi. Beklentilerin birazcık daha üzerinde giden, iyi giden bir ekonomi var. Gerek enerji maliyetlerindeki beklentilerin altında kalan veriler, gerekse de Avrupa ekonomilerinden gelen veriler burada biraz Euro paritesini yukarıya doğru taşımıştı. Bunda tabii dolar endeksinde aşağı yönlü harekete etkili olmuştu. Aynı zamanda da Avrupa Merkez Bankası ECB diye kısaltıyoruz biliyorsunuz. ECB de faiz artırmaya devam ediyor ve geçen hafta da ECB Başkanı Lagarde'ın açıklaması bir sonraki toplantıda 50 bas puanlık artış yapacakları yönünde. Fakat yani her ne kadar Avrupa faiz arttırmaya devam edip enflasyonu tutmaya çalışıyor olsa da euro dolar paritesinde geçtiğimiz hafta çok da fazla yukarı yönlü bir hareket göremedik. Bunun sebebi dolar endeksinin yukarıya doğru çıkmasıydı. Yani euronun güçlenmesine izin vermedi. Zaten dolar endeksi yukarı doğru gidiyordu. En başta da söylediğim gibi dolar endeksi yükselirken bu euroya, altına ve yabancı hisse senetlerine olumsuz etki ediyor. Şimdi bununla ilgili olarak geçtiğimiz haftanın verilerine kısaca bir göz atalım istiyorum. Hemen bir ekran paylaşacağım sizinle. Burada üst tarafta gördüğünüz dolar bazlı getirilerdir ve bir haftalık getirilerdir. 10 Şubat ile 17 Şubat verilerine göre baktığımızda altının ons değerinde %1'e yakın bir düşüş olduğunu görüyorsunuz bahsettiğim gibi. Ve Amerikan borsalarını söylemiştim. S&P 500 ve Dow Jones negatif. Teknoloji hisselerinin olduğu Nasdaq endeksi ise yataya yakın seyretmiş. Yani negatif değil ama çok da yükselmediğini söyleyebiliriz. Avrupa borsaları ise Fransa borsası başta olmak üzere en azından haftalık bazda %1'in biraz üzerinde getiriler elde etmiş. Fransa borsası %3,1'lik bir getiri yazmış. Burada dolar endeksinin geçtiğimiz hafta 104'ü aştığını söyleyelim. Cuma kapanışta 103,86 idi. Yani %0,2'lik haftalık bir getiri söz konusu. Brent petrol ise değer kaybetmeye devam ediyor. 83 dolara kadar düştü. Bu haftaki değer kaybı %4 civarında gerçekleşmiş. Bizim tarafa baktığımız zaman ise burada TL getirileri görüyorsunuz. Borsamız her ne kadar konunun başında 10 Şubat yazıyor olsa da aslında buradaki veri 8 Şubat kapanış verisi 4.505, orada işlemler de iptal edilmişti. Bununla bir kıyaslama yaptığımızda borsamız geçen hafta yaklaşık %10 civarında arttı. Gram altın, ons altının da değer kaybetmesiyle beraber dünyada 1,2 geriledi. Burada bizim tarafta da aslında gelişmeler var altınla ilgili. Biraz yurt içi piyasalardan bahsederken onları da anlatacağım. Dolar 18,87'de neredeyse sabit birkaç zamandır. Ve sepette euro nedeniyle, eurodaki değer kaybı nedeniyle ufak bir düşüş var. %0,3 düşüş olduğunu söyleyelim. Şimdi burada hep size tavsiyemiz, videolarımızda da söylüyoruz. Biz burada bir takım tarafların, bir takım ekonomistlerin, bir takım kurumların görüşlerini açıklıyoruz. Ama siz muhakkak farklı görüşleri de dinleyip okumaya ve değerlendirmeye devam edin yatırımlarınızı yaparken. Örneğin ben şimdi karamsar bir görüş sizinle paylaşacağım ve küresel piyasalar kısmını tamamlayacağım. Burada aykırı ekonomist olarak bilinen eski Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Summers'ın geçen hafta verdiği bir beyan var. Ve Summers aslında Amerika ekonomisiyle ilgili oldukça endişeli. Hatta manşetlere de Amerika Temmuz ayında çökecek gibi başlıklar atılmıştı. Summers'ın verdiği bu beyanla beraber. Summers'ın endişe ettiği nokta şu: tüketicilerin nakitlerinin tükenmesi, ellerindeki nakitlerin tükenmesi, artı işletmelerin maliyet düşürmeye gidiyor olması, artı jeopolitik riskler, yani dünyanın dört bir tarafında işte Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, işte Amerika ile Çin'in zaman zaman geriliyor olması, bunların hepsi diyor çok büyük bir çöküşün başlangıcı. Dolayısıyla ben böyle bir beklenti içerisindeyim diyor. Bu görüşü siz de isterseniz daha detaylı olarak okuyabilirsiniz, internette bulabilirsiniz. Ama bunun dışında daha optimistik görüşlere de yine bakmanızı tavsiye ederiz. Şimdi gelelim yurt içi piyasalara. Bizde tabii gündemimiz hep deprem. Depremi konuşuyoruz. Özellikle de depremin sonrasında ekonomik etkileri ne olacak, bunları konuşuyoruz. Bir yandan da orada yaşamaya, barınmaya çalışan insanlarımıza yardımlar gidiyor. Bağışlar toplanıyor. Gündemimiz bizim yoğunlukla bu şekilde. Onun dışında da ekonomiyi birazcık toparlayabilmek için, borsa tarafına birazcık güç verebilmek için bir takım kararlar alındı geçtiğimiz hafta. Öncelikle ekonomi tarafına bakacak olursak, depremin hemen sonrasında cari işlemler açığımız açıklanmıştı, cari açımız açıklanmıştı ve cari açımız rekor kırmaya devam ediyor biliyorsunuz. Ocak ayı itibariyle açıklanan 2022 yılı cari açı neredeyse 50 milyar dolar, 48,8 milyar dolar olarak kapandı. Şimdi bu cari açın yaklaşık %40'ı, %39,8'i altın ithalatından geliyor. Yani biz bir yıl boyunca bu 48,8'in dediğim gibi %40'ını altın ithalatı olarak yapmışız ve bu bizden bir nakit çıkışını ülkemizden sebep oluyor. Bunun üzerine geçen hafta bir karar alındı ve altın ithalatı geçici olarak durduruldu. Bunun sebebi de bu cari açıktaki artışın önlenebilmesi sevgili izleyicilerimiz. Bu önemli bir haber. Bunun dışında kura birazcık baskı yapabilmek adına Merkez Bankası biliyorsunuz kendi rezervlerinden dolar satışı yapıyor. Zaman zaman bu yeterli gelmiyor. Şimdi de gene bir takım önlemler açıklandı. Örneğin Merkez Bankası tüm bankalardan dolar forward kontratlarındaki faizi %30'dan %40'a çıkartmalarını istedi. Ve burada da bireysel müşterilere döviz forward anlaşması yapılmasını yasakladı. Bireysel müşteriler bunu yapamayacaklar. Bunun dışında bankalar bireysel müşterilerine 19,05 altında dolar satamayacaklar. Buna da böyle bir tavan koymuş oldu. Bunun dışında Borsa İstanbul özellikle çok yara almıştı. O nedenle de burada bir takım tedbirler getirildi. Borsanın daha fazla düşüşünü önlemek ve buradaki yatırımcıların paralarını çekip dolara veya altına hücum etmelerini önüne geçebilmek amacıyla bir takım tedbirler açıklandı. Bu tedbirlerden bir tanesi bireysel emeklilik sisteminde yer alan devlet katkısı fonlarının içerisinde %10 oranında tutulması alması gereken hisse senedi payını %30'a çıkardı. Böylelikle BES'teki devlet katkısı fonlarını yöneten portföy yöneticileri 10 gün içerisinde bu %30'luk orana ulaşmak durumundalar. Bu da takribi olarak piyasaya 8 ila 10 milyar liralık bir nakit girişi sağlıyor. Buradaki işlem hacmini arttırıcı bir hani tedbir olarak düşünülebilir. Onun dışında şirketlerin hisse senetlerini, kendi hisse senetlerini geri alabilmelerini teşvik etmek amacıyla buradaki %15 stopaj oranı belli bir süreliğine kaldırdı. Burada bir muafiyet söz konusu. Türkiye Varlık Fonu'nun hisse senedi fiyatlarına destek olması ile ilgili gene bir karar var. BES devlet katkısı fonlarında tabii hisse senetlerinin payı %30'a çıkarılırken burada tahvil satmaları gerekebilecek fonların. Bu nedenle de dendi ki bu devlet tahvillerini Merkez Bankası fonlardan satın alacak. Böyle bununla ilgili alım ihalelerinin de açıldığını geçen hafta duyduk sevgili izleyicilerimiz. Burada son olarak JP Morgan'ın bir raporunun ile ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Önümüzdeki hafta Merkez Bankamız para politikası kurulu toplanacak ve burada faiz kararı ile ilgili bir açıklama yapılacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantı 23 Şubat Perşembe günü. Ve JP Morgan'ın tahmini de %9 olan politika faizinin %8'e indirileceği, yani 100 bas puanlık bir indirim yapılacağı, burada özellikle depremle ilgili yaraların sarılması amacıyla, ekonomiye depremin verdiği zararların bir nebze artırılabilmesi amacıyla böyle bir azaltıma gidileceğine dair de JP Morgan bir görüş paylaşmış sevgili izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan önemli verilerden birisi de birçok ülkeye ait satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz PMI verilerinin gelecek olması. Bu veri öncü bir veri. Bu verinin 50'nin üzerine çıkması, yani bu endeksin 50'nin üzerine çıkması önümüzdeki dönemde üretimin, hizmetlerin artacağına dair bir sinyal veriyor. O nedenle de bütün dünyada pandemiden beri 50'nin hemen hemen tüm ülkelerde diyelim altındaydı. Şimdi yavaş yavaş işte Çin'de biraz yukarı doğru çıkış gördük. Bizde de aynı şekilde. Bakalım hani bu hafta bu veri nasıl gelecek? Bu tabii piyasalar için oldukça önemli. Şirketler için oldukça önemli. Hisse senedi piyasaları için de 50'nin üzerinde geliyor olması ülkeler bazında olumlu olarak değerlendirilebilir. Şimdi gelelim yatırım fonlarına. Yatırım fonları geçtiğimiz dönemlerde nasıl getiriler, performanslar sundular? Biraz ondan bahsedelim. Burada tabii borsamız kapalı olduğu için, yani 8 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar kapalı olduğu için buradaki verileri birazcık daha temkinli değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ben tekrar bir ekran paylaşımıyla size İyi Gelir Fon platformundan fonlarımızın getirilerini göstermeye çalışacağım. 443 tane yatırım fonumuz var piyasamızda işlem gören. Şu anda gördüğünüz sayfada bu 443 tane fonun belirli dönemler itibariyle getirilerini koyduk. Burada kodları fonların ve adları var. Örneğin bir son bir aylık getiriye bakalım. Bir haftalık değerlendirme yapmak dediğim gibi bizim piyasalarımızda kapalı olduğu için çok sağlıklı olmaz. Ama bir aylık getiriler üzerinden şöyle bir bakalım. Hangi fonlar ön plana çıkmış? Bunu bir inceleyelim. Evet, kolonda bir sıralama yaptım ve şöyle bakalım. İlk sırada bir aylık getirisi %10'la TEP Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti Fonu var. TFF kodlu fon %10 elde etmiş. Onu Yapı Kredi Portföy'ün Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu Yay takip ediyor 9.91 ile. Üçüncü sırada TEP Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu var. MTX 8.5'luk bir getirisi varmış. Ak Portföy'ün Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu AFT 7.9 getiri elde etmiş. İlk dört sıra. Beşinci sırada Albatros Portföy birinci değişken fonu var HBU. O da yaklaşık %7.5'luk bir getiri elde etmiş. Böyle aşağı doğru indiğimizde sevgili izleyicilerimiz, ilk sıralarda hep yabancı fonların olduğunu görüyoruz. Yabancı borsalara yatırım yapan fonların olduğunu görüyoruz. Ve özellikle de teknolojiye yatırım yapan fonların ilk sırada olduğunu görüyoruz. Biz de tam depremden önceki hafta bir video çekmiştik yay fonumuzla ilgili. Bunu da bu videomuzun açıklamalar kısmına linkini bırakayım. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Burada diğer fon analiz videolarımızdan farklı olarak yayın yöneticisinden önümüzdeki dönemle ilgili öngörülerini almıştık. Bu öngörülerle birlikte videoyu hem geçmiş verileri hem de ileriye dönük beklentileri paylaştığımız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Dediğim gibi burada aşağı doğru geldiğimde özellikle yurt dışındaki teknoloji hisselerine yatırım yapan fonların bir aylık getiride en üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Ancak 6 aya bakacak olursak öyle bir sıralama yapalım. 6 aylık getirilerde bakın o fonların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. 6 aylık getirilerde en yüksek getiriler Borsa İstanbul'a yatırım yapan yerli hisse senedi fonlarına aitti. 1 aylık getirilerine baktığımız zaman bu yerli hisse fonlarının en yüksek mesela 6 ayda %90,94 kazandıran Garanti Portföy'ün katılım hisse senedi fonuymuş. Mesela son 1 aydaki getirisi negatif. Bu fonların hemen hemen birçoğunda negatif getiriler görüyoruz. Ben tekrar 1 aylık getiride bu sefer en düşüklerden başlayayım. Örneğin Marmara Kapital hisse senedi fonu MAK %16 kaybetmiş bir ayda. Ziraat Portföy'ün BIST 30 dışı Yıldız Pazar Şirketleri fonu %15 kaybetmiş gibi. Dolayısıyla özellikle bizde depremin etkisinin de bu 1 aylık getirilerin içinde etkisinin olduğunu söyleyelim. Buna göre değerlendirmek lazım. Peki bu 443 fonun içinde diğer fonlara bir bakalım. Örneğin altın fonlarına bakalım. Şurada arama butonuna altını yazdığımız zaman altın fonlarının da burada getirilerini görebilirsiniz. Burada günlükte, haftalıkta hep kaybettiriyor altının kaybıyla beraber. Aylık getiriler de hep negatif. Fakat 3 aylık getirilere baktığımız zaman çünkü bundan birkaç hafta önce altında yükseliş trendi vardı hatırlayacaksınız. 3 aylık getirileri altının %7 ile başlıyor. En yüksek getiri %7. Sonrasında 3 aylık getirilerin hepsinin neredeyse evet hepsinin pozitif olduğunu görebilirsiniz. 1 yıllık getirilere baktığımız zaman altın son 1 yılda yaklaşık %30'lar civarında kazandırmış. %30 ile 40 arasında altın fonlarının değerlerinin değiştiğini görüyoruz. Altına getirilen yeni bir uygulama da hem bu altın ithalatının durdurulması hem de yine altında alım satım marjının açılması. Altında alım satım marjının açılmasının sebebi, açmalarının sebebi yatırımcıların altın almasının önüne geçebilmek bir nebze. Ancak yatırım fonlarında böyle bir marj yok. Yatırım fonlarında tek bir fiyat vardır. Bakın ben buradan göstereyim size. Şuraya tekrar altın yazalım. Altın fonları gelsin. Altın fonu mesela Ak Portföy'ün altın fonunun son fiyatı Perşembe akşamı fiyatıdır. Bu 0,245573. Burada gördüğünüz gibi bir alış ve satış fiyatı yok. Tek fiyattan alıyorsunuz. O nedenle böylesi zamanlarda da altın fonları tercih edilebilir spreadlerin olmaması nedeniyle diyelim. Bunun dışında Eurobond fonlarına da bir bakalım. Eurobond fonlarının şurada performanslarına bakalım. Buraya hemen Eurobond yazalım. Evet, Eurobond fonları geldi. Ben hemen fonların kodunun yanına isimlerini de koydurtayım. Şimdi burada da Eurobond'umuz, bizim Eurobond'larımız CDS primlerimize oldukça bağlıdır. CDS primlerimiz de şu anda 560'lar civarında. Burada 700-800'lerden aşağı doğru inişler görmüştük ve Eurobond'lar değer kazanmıştı. Bu değer kazançlarını özellikle 6 aylık getirilerde görebilirsiniz. %13 civarında örneğin Deniz Portföy'ün Eurobond fonunun bir getirisi olmuş 6 aylıkta. Son 1 ayda bir kayıp var çünkü CDS primlerimiz birazcık yukarıya doğru çıkmıştı. CDS primleri yukarı doğru çıkınca Eurobond'lar değer kaybediyor. Ama 3 aylıkta ve 6 aylıkta pozitif getiriler olduğunu Eurobond'larımızda da takip ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, benim piyasalarla ve yatırım fonlarıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta foncu yayınımızda görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Hoşça kalın.